Bir konu, bir konuk.
Efendim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programı başlıyor bir kez daha. Geçtiğimiz hafta Türkiye yine önemli gündem maddelerine sahipti. En önemlisi genel seçimleri geride bıraktı ve Türkiye bir kez daha tek parti iktidarıyla yola çıkmaya karar verdi. Elbette biz gündem dışı konuşmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kırşehirler Federasyonu Genel Başkanı ve Dijitürk Yönetim Kurulu üyesi, ki biraz sonra konuşmamız sırasında da değineceğiz, aslında bir speaker, sunucu, evet, bizim duayenlerimizden bir isim, değerli ağabeyimiz Hilmi Gökçınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi konulara başlayacağız konuşmaya ama madde çok, yaptığınız işlerin çeşitliliğini düşününce de gerçekten çok ayrıntılı. Ama şöyle sunucu olarak çok rahatlık yaşıyorum. Böyle bazı konuklarımızı özellikle konuk ettiğimizde ne konuşacağımız konusunda bir kaygı yaşamıyorum. Siz de onlardan bir tanesiniz.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz bir kez daha. Öncelikle Hilmi Gökçınar'ı kendi cümleleriyle, zaten kamuoyu biliyor, Türkiye'yi biliyor ama kendi cümleleriyle Hilmi Gökçınar kendini nasıl tarif eder?
Hilmi Gökçınar aslında işte Ankara'da doğmuş, biraz sosyal alan içerisinde aktif olan, okulu ilkokul, ortaokul, üniversiteyi Ankara'da bitirmiş. Ticari hayatına devam ederken bir anda önüne bir bürokrasi çıkmış. Normalde ahşap sektörüyle ilgilendiğimiz bir ticaretimiz vardı, aile şirketimiz. 94'te Melih Bey'i kazandıktan sonra Altın Park'ın genel müdürü oldum. Orada bürokrasi uzun yıllar devam etti. Benim gençlik yıllarımda, lise yıllarında böyle düzgün konuşmak, iyi hitap edebilmek ya da düzgün konuşma konusunda bir hevesim, heyecanım. Bir noktada hobiydi o. Bir fırsat bulduk. Diksiyon eğitimi alma şansını yakaladım. O zamanlar TRT tek kanaldı. 1987 yılında TRT'de 7 yıl süreyle bir program yapma şansım oldu. Yapımcılığı ve sunuculuğu gibi.
Çok güzel.
Bu Toprağın Sesi diye bir tarım programını uzun yıllar sundum. Çiftçiyle hemhal olduk. Hem bürokrasi hem o giderken daha sonrasında kanala, televizyonda 2 yıl kadar program yaptım. Sonra o işi mecburen bıraktık işin yoğunluğundan. Ankara Spor'un ikinci ligdeyken genel sekreterliğini yürütüyordum. Süper Lig'e çıkınca Ankara Spor Kulüp Başkanlığı'yla başlayan, geçmişte de zaten bir sporcu, amatör de olsa uğraşım vardı, futbol oynamıştım. Sporla biraz hemhal olduk. Kulüp Başkanlığı'nı yürütürken Kulüpler Birliği Başkan Vekilliği rahmetli Özhan Can Aydın Bey'le çalışma fırsatımız oldu.
Allah rahmet eylesin. Evet. Çok değerli bir
isim. Gerçekten futbolun, sporun önemli duayenlerinden, abilerinden birisiydi. Çok güzel düşünceleri vardı. Bir kısmını gerçekleştirdi, bir kısmına ömrü vefa etmedi. Yeri gelmişken rahmetli analım Özhan abimiz de. 2007 yılında da hem bürokrasiyi hem futbol dünyasıyla, daha doğrusu Ankara Spor'la olan ilişkilerimi tamamladım ve tekrar ticari hayatımıza döndük. Bir aday adaylığımız söz konusu oldu. AK Parti'den, Keçiören 2. bölgeden. Siyaset kısmet meselesi, adaylık gerçekleşmedi. Ama tabii ki toplumun her kesimi gibi siyasetin içindeyiz. Siyasetsiz de olması mümkün olmuyor. Yaşam bir siyaset aslında.
Aslında siyaset de bir kamu hizmeti olarak düşünüldüğünde zaten siyasetten kopmak da aslında pek mümkün değil, değil mi?
Yani bence ben siyasetle uğraşmıyorum cümlesi pek doğru bir cümle değil. Siyaset hepimizin hayatında olan bir şey.
Yani oy vermeye gittiğimizde bile
yani
siyaset
yapıyoruz.
Siyasi
partiyi tutmak ya da bir başka partiyi eleştirmek anlamına da gelmiyor. Kuşkusuz. Ama ülkemizdeki siyasi gelişmeleri takip etmek zorundayız toplumun bir ferdi olarak. Kaldı ki sabah başlayıp akşam eve kadar girdiğimizde, hatta eve girdiğimizde de devam eden bir siyasetimiz var. Eşimize karşı bir siyaset uyguluyoruz. Çocuğumuza karşı bir siyaset uyguluyoruz. İş yerimizdeki arkadaşlarımıza karşı bir siyaset uyguluyoruz. Biz siyaset uyguluyoruz derken bu cümle yanlış anlaşılmaz. Sonuçta bir strateji. Evet. Yaşam bir strateji. Yani bir plan yapıyorsunuz.
Hedefe giden yolda nasıl ilerlediğinizi
yani
gösteren.
Yani çok da siyasetten uzak kalmak toplum için bence hoş bir şey değil. Dolayısıyla halen de siyasetin içindeyiz. Ülkemizin siyasi gelişmelerini, değişimlerini izliyoruz.
Yakından
tabii ki, tabii ki.
Kuşkusuz.
Evet. Tabii en son geleceğimiz nokta, bugünkü belki toplantımızın ağırlıklı sohbeti olacağı şey. Bu tür görevleri yaparken Kırşehirliyim. Yani doğma büyüme Ankaralıyım ama Kırşehir nüfusuna kayıtlıyız. Kırşehir'imizi de seviyoruz. Kırşehir kültürüyle büyüdük biraz da. Ankara'da oluşunuz, bürokraside belli bir yerlerde görev almanız, her Anadolu'da insanın da olduğu gibi burada da bir abilik yapma pozisyonunda düşüyorsunuz. Bir Kırşehir'in işini çözmek durumunda oluyorsunuz ya da derdini dinlemek durumunda oluyorsunuz. Bunları biraz daha koordineli olsun düşüncesiyle 2003'ün de federasyonun kurucuları arasındayım. Kırşehirler Federasyonu'nu kurduk. Uzun bir süre genel başkan yardımcılığını yaptım. 2007 yılında da genel başkan olarak bugüne kadar Kırşehirler Federasyonu'yla, Kırşehirli'yle, Kırşehirli'nin Ankara'daki pozisyonuyla, Kırşehir'imizin kalkınmasıyla ilgili hem projeler üretiyoruz hem de üretilmiş olan projelerin içerisinde olmaya çalışıyoruz.
Evet, çok güzel. O zaman konu başlıklarını da siz aslında konuşurken evet, sıralamış olduk otomatikman. TRT macerasıyla başlamak istiyorum. Biraz da mesleğin içinden gelen birisi olarak dikkatimi ve merakımı cezbediyor ister istemez. TRT süreci nasıl gerçekleşti? Örneğin şimdi TRT'ye işte sınavla personel alınıyor. Gerçekten TRT'ye girmek çok ciddi bir enerji, çaba ve çevre gerektiren bir unsur doğrudur haline geldi. Hı hı. Siz o zaman nasıl başardınız bu süreci?
Ya aslında çok tesadüfen gelişen olaylar bunlar. Dediğiniz gibi yani sunucu olmak, haber spikeri olmak bir sınavdır, eğitimdir. Şu anki pozisyonda öyle. O dönemler 1987'den bahsediyoruz. TRT tek kanal, başka kanalda yok yani. Türkiye'de izlenebilecek tek bir kanal var. O da devlet kanalı TRT. Halit Kıvanç, Allah uzun ömür versin, benim şeydi, böyle ütopyamdı yani, böyle olur muyum acaba, onun maç anlatması falan çok hoşuma giderdi, böyle ığımı demeden cümleleri arka arkaya sıralayıp anlamlı cümleler kurarak böyle yapabilir miyim diye düşünürken bir arkadaşımla paylaştım, ya ben haber spikeri olmak istiyorum, olur muyum acaba derken Zafer Cilasun falan vardı çok eskilerde, o zamanlar
evet,
tabii Mehmet Akarcı, halen görüşürüz, benim bir noktada hocamdır kendisi, saygı sunuyorum kendisine de, o zamanlar haber dairesindeydi. Arkadaşım dedi ki TRT'nin kapıları açık, git böyle bir niyetin olduğunu söyle insanlara. Kime söyleyeyim dedim, işte haber dairesinde birini bul. Mehmet Bey'i bulduk, o gün tanışıyoruz. Dedim ben böyle böyle işte kendimi tanıttım, ticaretle uğraşıyorum bu ara, ahşap sektöründeyiz. Böyle bir hevesim var dedim, belki heves olarak kalacak ama sizce olur muyum, olabilir miyiz, nasıl yaparız diye size geldim dedim. Dedi yani şive bozukluğun falan yok, sonuçta bir eğitim alırsan başarırsın dedi. Üstelik dedi bizim meslekten birilerinin böyle heves etmesi bizi çok ilgilendiriyor, mutlu da ediyor dedi. Peki nerede eğitim alacağım? O zaman kurs falan da yok hiçbir yerde. Dedi ben vereceğim herhalde sana bu eğitimi. Verir misiniz dedim. Veririm dedi. Ben o gün TRT'den çıktığımda sanki Milli Piyango'nun en büyük ikramiyesi bana çıkmış gibiydi. Çok mutluydum. Yani
evet, çünkü arzu ettiğim,
bir şey, hayalim daha doğrusu. Artık. Hayalime kavuşuyorum gibi bir hava oldu. Evet. 1,5 yıl Mehmet Bey beni diksiyon, düzgün konuşma, işte belli eğitimlerden geçirdi. Haber okuyoruz o zamanlar sürekli. Haber metni üzerindeyiz. Sonra dedi ki sen çok rahatlıkla haber okuyabilirsin. Bu iş buraya kadar dedi. Ama ben işte görev almak istiyorum, nasıl olur falan. O şans dedi, bakacağız. Birinin ihtiyacı olacak TRT'de. Bir yönetmenin, bir yapımcının sunucuya ihtiyacı olacak. Ya da bir sınav falan açılacak, o zaman girip yaparsın dediler. Neyse yine orada şansımıza yaver gitti. Yine rahmetli oldu Aydoğan Ergezen yönetmenlerden. Ayşe Egesoy hanımefendi o dönemlerde bir cumartesi gecesi programı sunuyor.
Kaldı ki şiirleri meşhur.
Tabii. Yani tabii bunları anlatırken biraz daha yaşlanmış olmam ortaya çıkıyor yani bu arada.
Yok, olmadığını YouTube kanalından izleyen ve takip eden dinleyicilerimiz de fark edecek.
Yok çok söyleyeyim. Şükür ben ruhumun hissettiği yaştayım yani elhamdülillah sıhhatimiz yerinde. Oraya bir sunucu arandığı haberi geldi. 2 gün sonra ya da 1 hafta sonra. Gittik, dediler ki bir deneme kaydı yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Benimle beraber 5 aday vardı. Enteresan tabii, deneme kaydı yapmak için Gölbaşı'nda bir drama çekilecek. Oraya gelin dediler. Oraya gittik. Kamera kuruldu, elimize mikrofonu verdiler. Ben sonuçta elime bir metin verecekler. Ben o metni okuyacağım gibi bekliyorum. Yönetmen konuş dedi. Ne konuşayım dedim. Ya ne biliyorsan konuş dedi. Bir şey anlat mikrofona ve kameraya. Ya nasıl bir şey anlatayım, biraz beklemediğim bir şey olacak. Ya dedi işte şiir oku, maç anlat, bir şey anlat. Maç anlat deyince bir Galatasaray Fenerbahçe maçının Ali Samiye Stadı'ndaki maç öncesi atmosferini anlattım, kısa bir şey. Böyle 3-4 dakika. Zaten durdurdular hemen. Sonra işte TRT'ye geldik. Ses rengime, tonuna baktılar, diksiyona baktılar falan. Seninle çalışacağız dediler.
Harika.
Ve başlayan bir süreç.
Çok güzel.
Oradan sonra da yaklaşık 8 yıl kadar gitti. 2 yıl bir cumartesi gecesi programında müzik eğlencede çalıştım. Daha sonra Bu Toprağın Sesi diye bir tarım programına geçtik.
Evet.
O programda çiftçiyle tam özdeşleştim. Yani aslında ziraat mühendisi falan değildim. Biraz belki ekran yüzüm, daha inandırıcı olduğu, biraz böyle Anadolu tabiri bir tip ve çiftçi bana hep inanıyordu yani. Ne dersem yapıyor. Hatta ben bir şey demiyorum. Hocalarım bana vermiş olduğu bilgi işte. Yay çep meselesi vardı o zaman, arıcılık, tavukçuluk.
Ama tabii atalarımızın çiftçi kökenli olması, hani tarımla, hayvancılıkla uğraşmış olması bunda çok ciddi bir altyapı da oluşturdu.
O da var tabii. Görsel pozisyonunuz da yaptığınız programın örtüşmesi çok önemli. Örtüşmesi yani önemli. Ben biraz daha işte bir yarışma programı için efendime söyleyeyim ya da bir tarım programı için ya da bir açık oturum pozisyondaki programlar için iyi bir görselim. Ama evet, bir şov programında iyi bir görsel değilim. Öyle bir program olunca da tuttu ve 7 yıl kadar devam etti o. Daha sonra da bırakıp Kanal A'ya geçtim. 2 yılda Kanal A'da çalışıp şimdilik o defteri kapattık.
Kaldı ki bu toprağın sesi, yani benim de takip ettiğim kadarıyla bu tarzdaki çiftçi programlarının öncüsü olarak
tabii.
geçer. Yani Türkiye'de bu anlayışın ya da bu furyanın ortaya çıkmasının ilk ayağı.
Şimdi çok doğru bir program, çok düzgün ve gerekli bir programdı. Türkiye tarımla gelişen, kalkınan bir ülke bir noktada sanayinin yanında. Tarım kesimindeki çiftçimizi bilgilendiren, bilinçlendiren, ne yapması gerektiğini anlatan tek program bu toprağın sesiydi.
Çok güzel.
Ve ben çok şahit olduk. Bizim program bir dönem sabah 5.30'daydı. Yani yayın sırası ki onun mücadelesini çok vermiştik. İşte gerekçe olarak da çiftçi sabah erken kalkıyor. Zaten sizi izleyip öyle tarlaya gidecek falan gibi gerekçeler vardı. Buna rağmen çok izleyicimiz vardı. Belli bir zaman sonra 6.30-7'ye doğru kaydı bizim program saatlerimiz. Öyle hatırlıyorum.
Kaldı ki sizin 5.30'da stüdyoya hazır olmanız için gece 2.30'da falan.
Tabii ilk zamanlar band çekimi yapıyorduk ama sonra canlıya döndük. Şehirde de bizi izleyen çok oldu. Niye? Şehirleri oluşturan topluluklar da zaten Anadolu'dan göçle olmuş. Anadolu'dan geldikleri için zaten onu biliyorlar. Ya da bilgilerini tekrarlıyorlar. Ya da özlem gideriyorlar. Yani bir dramımız vardı mesela Alim Dayı diye köyde geçen bir olayı böyle drama eden. İnsanlar bir sonraki bölümde neler olacak gibi. Bu, hani şimdi günümüzde
arkası yarın
birçok şeyler var ya dizileri merak ediyor yani, çocuklar. Evet. O dönemin merak edilen dizilerden biri de Alim Dayı dizisiydi yani. Onun gibi bir sonraki haftayı merak ediyorlardı. Ama gerçekten de çiftçiyi bilgilendiren ve bilinçlendiren bir programdı o. Halen de zannediyorum devam ediyor yani.
Evet. Şimdi Kırşehirli olmak ve Kırşehir Federasyonu'nun genel başkanlığı yapmak kuşkusuz ciddi bir iş. Çünkü çok önemli ozanların yetiştiği, kendisine ait türkülerinin, yöresel kültür unsurlarının çok olduğu yerlerden bir tanesi. Bir kere Orta Anadolu'dan kaç tane şehir sayın diye sorduğunuz zaman işte Ankara'nın başkenti olmasını saymazsak en başta gelen şehirlerden bir tanesi. Kırşehirliler Federasyonu'nu ne zaman kuruldu, hangi düşünceyle kuruldu ve bu zamana kadar neler yaptı ve bundan sonra neler yapacak tabii?
Şimdi tabii Ankara'ya baktığınız zaman Ankara Anadolu'nun bir mozaiği gibi görüyoruz. Yani başkent oluşundan sonra Anadolu ve yakın olan illerden iş, aş amacıyla bir göç yaşamış. Yani Çorum'dan gelmiş, Sivas'tan gelmiş, Kırşehir'den gelmiş, Çankırı'dan gelmiş. Şimdi bu göçle beraber bir heyet geldiğinde arkasından da amcası gelmiş, amcasının oğlu gelmiş ve öbekleşme, kolonileşme başlamış.
Evet.
Bunu Kırşehir için de söyleyebiliriz. Çankırı için de, Çorum için de, Anadolu'nun tüm illeri için söyleyebiliriz. Başkente baktığınızda böyle bir mozaik var. Bir de başkentin kendi yaşayanı var. Ankaralı var yani. Bu Ankara ile beraber iç içe yaşamaya başlamış. Fakat öyle bir hal olmuş ki tabii biz toplum olarak biraz ataerkil bir kültürden geliyoruz. Yani evet, doyduğumuz yer önemli ama doğduğumuz yeri de ihmal etmemişler.
Evet.
Gerçi babası var, annesi var, babaannesi var. Cenazesi var, düğünü var ve şehre sürekli gidip geliyor. Yani şehriyle ilişkiyi kesmemiş Ankara'da yaşarken. Fakat Ankara'da yaşarken de burada güçlü olmak adına çalışmış. Ama memur olmuş, ama esnaf olmuş, ama tüccar olmuş. Şimdi bunlar Kırşehirli olarak alırsak ki bunu diğer iller için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Birbirlerinden hemhal olmak için dernekler kurmuşlar. Küçük küçük dernekler. Köy derneği, kasaba derneği, ilçe derneği. Hani toplam 50 kişi, 100 kişi o dönemler için söylüyorum. Evet. Cenazemizin olduğunda birbirimizin haberi olsun. Efendim düğünümüz olduğunda haber olsun. Hatta bayramda seyranda gidecekse köyümüze beraber gidelim. Bir otobüs tutalım gidelim falan derken. Bu dernekler bu amaçla kurulmuş.
Yani bir kültürlerini,
evet, kültürlerini yaşatmak. Evet. Fakat gelişen dünyamız, gelişen Türkiye sadece bununla yetinmemekte kalmamış. Bu derneklerin faaliyetlerini biraz daha kültüre sahip çıkmak adına, kaybetmemek adına çalışmalar yürütmeye başlamışlar. Biz tam o noktada Ankara'da kurulan 60'a yakın dernek tespit ettik 2003 yılında. Dedik ki yani biz Kırşehirli olarak tamam bu dernekler çok güzel cenazesinde, düğününde bir araya gelelim amacıyla kurulmuş ama biraz meseleyi büyütelim. Yani Ankara'da biz biraz etkin olmak durumundayız her yönüyle, ekonomik olarak da. Ya da bu Ankara'da yaşam mücadelesinde üst yerlerde durmamız lazım. Bunun için de bir iletişimi iyi kurmamız için bu dernekleri bir şemsiye altında toplayalım. Bir federasyon kuralım dedik. 2003 yılında Kırşehirler konsepti başlığında, adı altında avukat Mehmet Ali Alan Bey var hemşehrimiz. Onun önderliğinde konsepti kurduk. Bir yıl sonra da federasyonu kurduk. 6 dernekle başlayan bir serüvendi o zaman. Günümüzde şu anda geldiğimiz noktada 52 dernekle hayatımızı idame ettiriyoruz.
Evet, yani kısa zamanda evet. Çok önemli bir aslında
tabii,
var.
Tabii tek bir ses olalım, tek bir nefes olalım gibisinden. 2003 yılında başlayan, 2004 yılında başlayan bu serüven bugüne kadar geldi. Peki ne yapacak? Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Günümüzde şimdi biraz kavramları yanlış anlıyorlar. Hatta ayırmaya da çalışıyorlar. Efendim işte Ankara'dır. Ankara'ya sahip çıkalım. Tabii ki Ankara'ya sahip çıkalım. Hiç itiraz etmiyoruz. Ama Ankara'daki Kırşehir'de de kendine sahip çıkmak durumunda.
Evet.
Yani hani mikro milliyetçilik yapmayalım. Öyle bir hedef de yok bence. Ankara'daki Çankırı da kendi grubuna sahip çıkmak durumunda. Çorumlu da. Ha, kendime sahip çıkarken Ankaralı'yla da beraber yaşamak istiyoruz. Beraber yaşarken de Ankara'yı kalkındıralım. Yani tükettiğimiz şehri içinde üretelim. Ona sahip çıkalım ya da sahip çıkmayanı uyaralım. Politik olarak da uyaralım, siyasi
tabii
olarak
da. Tabii ki siz başkentte Ankara Meclisi'nde
oraya geleceğim tabii. Yani Ankara'da bu felsefeye de varım ki dediğiniz gibi 2 sene önce kurulmuş olan Başkent Ankara Meclisi bu düşünce, bu felsefeyle kuruldu. Yani şöyle dendi. Genel başkanlığını yapan Nevzat Ceylan Bey'le biz görüştüğümüzde, ki şimdi Ankara'dan milletvekili seçildi kendisine, bu vesileyle tebrik ediyorum bir kez daha. Evet siz Kırşehirlisiniz, biz de Ankaralıyız. Evet siz Çorumlusunuz, biz de Ankaralıyız. Evet siz Sivaslısınız, biz de Çamlıdereliyiz, Kızılcamamlıyız, Nallıhanlıyız ama hepimiz Ankara'dayız.
Evet.
Bu Ankara ne? Başkent. O zaman bu başkentlilik bilincini beraber koymalıyız gibi bir mantık çıktı. Ben bu fikri çok destekledim. Önderliğini de yaptım. Yani Anadolu illerindeki federasyon başkanlarıyla. Nitekim Başkent Ankara Meclisi adı altında zannediyorum 80 küsür tane derneğin içinde olduğu dev bir platform kuruldu. Şimdi bu platform başkentlilik bilinci.
Evet.
Tükettiğimiz şehri kalkındırmak. Bu doğru. Ama öbür bir ceketimiz var. Kırşehirler Federasyonu. O da bizim Kırşehir kültürümüz. Kırşehirlinin ekonomik sosyal kalkınması. Kırşehirlinin birlikteliği. Kırşehirlinin birbirinden haberdar olması. İletişim kurması. Önemli. Onun üzerinde de bir çalışma yapıyoruz. Kaldı ki geldiğimiz günümüzde gerçekten toplumlar iletişim kurdukları sürece başarılı oluyorlar.
Evet.
İletişim kuramadığınız zaman hiçbir şeyiniz yok. Yani ben hep şunu söylüyorum. Sayısal çoğunluk çok önemli değil. Etkili çoğunluk olmak çok önemli.
Nitelikli çoğunluk.
Tabii ki nitelik. Yani dolayısıyla ben Kırşehirli'nin buradaki nüfusunu nitelikli hale getirmeye çalışıyorum. Ya da nitelikli olanlarını seçip yukarıda bir masa kuruyorum. O masanın etrafında ortak akılda proje üretiyorum. Diğer çoğunluğa da bunu aksettirmeye çalışıyorum ve beraber bir hareket içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili Ankara'da yapılıyor zaten, siz de farkındasınız işte, tanıtım günleri yapılıyor. Niye yapılıyor tanıtım günleri? Yani Yozgat tanıtım günleri, Hatay tanıtım günleri, Kırşehir tanıtım günleri, Çorum, buna ne gerek var? Gerek var. Yani kültür alışverişi, kültür bilinçlenmesi, kültürden farkındalık yaratmak, ben buyum demek.
Kültürel arası diyalog dediğimiz
tabii ki,
şey
tabii
çok
ki.
Önemli.
Bunlar çok önemli şeyler. Yani o 3 gün süreyle tanıtım günleri çerçevesinde hemşerilerin buluşması, üst düzey seçilmişleri, atanmışları, bürokratlarının bir araya gelip değişik panel ve sempozyum yaparak bir sonraki etapta neler yapılabileceği konusunda kararlar alınması. Yani STK'larla siyasetin birleşmesi. Birlikte bir şeyler yürütmesi adına. Bunlar önemli şeyler.
Kuş,
bunlardan
kuş.
Vazgeçmemiz mümkün değil. Biz de federasyon olarak bu tür çalışmaların üzerinde duruyoruz.
Efendim, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda bir konu bir konuk programında Hilmi Gökçınar'ı ağırlıyoruz. Çok keyifli sohbet devam edecek ama kısa bir şarkı arasından sonra.
O şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakma el sözlerine, gel yanıma gel, gel gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın, aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel. We'll be right back. tomurcuk nameleri, çeziver gömeleri, göreyim sineleri. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel. Sözlüce yar gizlice, gizlice gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Yar gizlice, gizlice gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel gel yanıma gel.
Efendim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü stüdyolarından Bir Konu Bir Konuk programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bendeniz Özgür Yılmaz, stüdyomuzda Kırşehir Ler Federasyonu Genel Başkanı, Dijitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hilmi Gökçınar'ı ağırlamayı sürdürüyoruz. Kırşehir'den bahsedince tabii sohbeti kesmek biraz zor oldu. Şarkıya geçiş yapmak zor oldu. Peki Ankara'da ne kadar Kırşehirli yaşıyor Hilmi Bey? Bu konuda bilgi var mı elimizde?
Ya, resmi verilere bakacak olursanız biz sıralamada 3. sırada oluyoruz. Çorum, Çankırı, biz, Yozgat arka geliyor. Bu tabii resmi TÜİK verileri, nüfusa kayıtlı olduğu il sorusunun cevabında Kırşehir olan kayıtlar için geçerli. Ama burada doğmuş, Ankara nüfusuna kayıtlı Kırşehirli hemşehrilerimiz de var. Onlarla beraber 400 bin, 300 bin gibi bir rakamlar söyleniyor. Ama şu rakamlara net olmasa bile şu bir gerçek. Ankara'da Kırşehir'in nüfusundan daha fazla bir Kırşehirli yaşıyor.
Çok doğru. Evet.
Kırşehir'in nüfusu 200 bin.
Bu kesin olan
bir kesin. Bu 2 daha 4 yani. Evet. Dolayısıyla bir Kırşehir ili kadar Kırşehirli Ankara'da var. Bir Çorum ili kadar Çorumlu Ankara'da var. Yani Çankırlı hakeza öyle. Dolayısıyla bunların koordinasyonunu yapmak zorundayız. Bu iletişimi kurmak zorundayız. Bu anlamda da derneklerimizle ilgili çalışmalarımız, faaliyetlerimiz bir şekilde devam ediyor. Tabii STK olmak önemli. Fakat Hemşehri Federasyonu ya da Hemşehri Derneği olmak biraz sanki böyle İkinci sınıf, üçüncü sınıf gözlemleme, üçüncü sınıf muamele görme gibi pozisyonumuz oluyor. Bu bizim hoşumuza gitmiyor.
Maalesef. Ama bu genelde dernekler algısıyla genelde. İlgili bir yanlışlık var değil
Şunun
mi?
Şunun için tabii ki bu algıyı biz ürettirdik. Yani biz federasyonlar yaptık, biz dernek başkanları yaptık. Şunun için yaptık, ben öz eleştiri yapıyorum. Biz kendi saygınlığımızı ortaya koymak zorundayız. Kime karşı? Bürokrasiye karşı. Kime karşı? Siyasete karşı. Yani A siyaset, B'si fark etmez. Ben ciddiye alınmak durumundayım.
Evet.
Ben ciddiye alınmıyorsam, değer görmüyorsam ya da öyle hissediyorsam kendimi, bunu beni ciddiye almayan tarafa dönüp neden beni ciddiye almıyorsun sorusunu sormak yerine biz neden ciddiye alınmıyoruz'u sormak zorundayız.
Evet.
Yani iç bünyemizi tekrar bir gözden geçirmek durumundayız.
Ciddi bir öz eleştiri de gerekiyor.
Tabii ki bu böyle. Yani ben bunu öz eleştiri yapıyorum. Şimdi bu tür dernekler, bu tür federasyonlar geçmişte, şimdi biraz gelişmeye başladı. Biz bu algıyı biraz değiştirmeye çalışıyorum. İşte efendim emekli olmuş, gidecek bir yeri yok. Memleketini de seviyor. Bir de şehrin kanaat önderinden birisi. Yani Ahmet abi, Mehmet abi, sevdiğimiz bir abimiz. Ya abi burada bir dernek kurduk. Sana zahmet, gel şunun başkanlığını yap Allah aşkına, bizi temsil et. Ya benim para pul önemli değil ya, hallediyoruz bir şekilde falan deyip. Hakir görmüyorum ama böyle bir mantıkla başkanlık yaptırmak, böyle bir mantıkla yapılan başkanlığın etrafında yönetim oluşturmak, evet, tabii ki sizi birçok yerde ciddiyete almayabilir.
Yani bu işin bir hobi olmadığı, kesinlikle, esaslı bir iş olduğu, kesinlikle, topluma ve kamuya çok ciddi bir hizmet de verdiğiniz gerçeğini
zaten
görmek
öyle,
lazım.
Öyle olması gerekiyor tabii. Yani benim bünyemde 40 tane yönetim kurulu üyem var. 40 tane yönetim kurulu üyemin 3'te 1 ağırlıklısı bürokrat. 3'te 1 ağırlıklısı sanayici ve iş adamı. Geri kalan 3'te 1'i dernek başkanlarımızdan oluşuyor. Dernek 3'te 1'i de siyasi partilerde görev yapan arkadaşlardan oluşuyor. Şimdi nitelikli bir masa etrafı yaparsanız oradan üreyecek proje nitelikli bir proje olur. Dolayısıyla sizi de ciddiye alırlar. Siz, evet, derken beni değil, kurumumu.
Kuşkusuz.
Ya da kurumları. Kuşkusuz. Bugün ben varım, yarın yok. Dolayısıyla özellikle federasyonlar, hemşeri federasyonlarının bu anlamda kendilerini rehabilite etmeleri ve bu şekilde yenilemeleri gerekiyor.
Kaldı ki proje üretemeyen bazı hemşeri dernekleri, federasyonlarının da maalesef hala halkın gözünde kıraathane işleten bir dernek pozisyondan öteye gidemediğini de görüyoruz.
Kesinlikle öyle. Ben mesela bizim dernek başkanlarımıza hep onu söyledim. Açmış olduğunuz dernek, faaliyet yaptığınız dernekte kıraathane havasını kaldırın. Yani insanlar, ya derneğe gidiyorum. Neye gidiyorsun ki derneğe? Okey oynamaya gidiyorum. Tamam, okey de bir eğlencedir. Saygı da duyuyorum ama derneğin ana unsurlarından birisi dernek üyelerine ya da hemşerilerine bu tür hizmetleri sunmak olmaması lazım.
Evet.
Yani dernek başkanı o derneğe mensup olan kişilerin çocukları, gençleriyle, üniversite öğrencisiyle, lise öğrencisiyle bir araya getirip yani yarım saatlik haftada bir sohbet, bir akil konuşma birçok şey ürettirebilir. Ben hep dernek başkanlarımıza bunu söylüyorum. Ve geldiğimiz bugün de gelişen Türkiye'mizde bu hemşeri federasyonları ve dernekleri bu anlamda biraz ivme kazanıyor yukarıya doğru. Kalite kazanmaya başladı.
Evet.
Biz mesela hep içimizden bir temsilci olsun dedik siyasette. Hatta zaman zaman da ya bizden bir temsilci koymuyorlar da şöyle değil. Biz demek ki kendimizi koyduramıyoruz.
Siz gönderemediniz.
Koyduramıyoruz efendim. De. Evet, yani belki de biz koyduramıyoruz. Yani burada direkt karşı tarafı suçlamak bence çok doğru bir şey değil. Biraz da kendi öz eleştirimizi yapmak durumundayız.
Aslında her konuda Sayın Gökçener böyle değil mi? Yani önce biz kendi üzerimize düşeni yapıp daha sonra sistem etme hakkına sahip olmamız gerekmez mi?
Vallahi ben şimdi bürokraside uzun yıllar bulundum. Altın Park'ın genel müdürlüğünü yaptım. 14 sene bir belediyecilik yaptım.
Evet.
Masanın diğer tarafında oturduğum zaman bu olayları çok daha gözlemleyebildim.
Kuşkusuz.
Yani bir titirle geliyor insanlar size. Ben bilmem ne bilmem ne bilmem ne derneğinin başkanıyım ya da yönetim kurulu üyesiyim. Tabii ki saygınlığı var. Ben bütün kurulmuş olan bu ve buna benzer olaylardaki derneklerin hedeflerine, amaçlarına, saygınlığına hiç itirazım yok. Ama içeriğine itirazım var. Ama işleyişine itirazım var. Hiç kimse kusura bakmasın. Kendimi de eleştiriyorum. O arkadaşları da eleştiriyorum. Kurum çok saygın. Hedef çok düzgün. Amaç güzel, tüzük güzel ama içeriğine girdiğiniz zaman olmuyor. Şimdi bu sefer bürokrasi bu işten biraz mutsuz olmaya başlıyor.
Evet.
Yani daha şey olmalıyız, daha amiyane tabiriyle hep isteyen olmamalıyız, üreten olmalıyız.
Evet.
Hatta öyle bir üreten olmalıyız ki bürokrasi bizimle işbirliği yapması lazım.
Yani, bir dönem her şeyi devletten beklememeliyiz kavramının aslında daha genelleştirilmiş
ifadesi. Kesinlikle her şeyden beklememeliyiz. Biz, evet, bir şeyler üretmeliyiz. Üretimin bir parçası biz olalım. Yani STK olalım. Tamamlayıcı unsuru bürokrasi olsun. Tamamlayıcı unsuru siyasi olsun. O zaman herkes bu şeyden kazan kazan yapar. Ama hep ben isteyeyim. Benim yapmış olduğum istek bürokrasiye bir katkı sağlayamayacaksa, ülkeye bir katkı sağlamıyorsa, siyasete bir katkı sağlamıyorsa o zaman niye benim talebim yerine gelsin ki? Yani ortak akıl olmak zorunda. Biz burada biraz hataya düşüyoruz. Ha şu var. STK'lar gerçekten bu anlamdaki STK siyaset için önemli mi? Önemli. Her seçim dönemlerinde bunun önemli olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Bir şekilde bizi fark ediyorlar. Ya da fark etmek istiyorlar. Ziyaret ediyorlar. Sohbetler ediyorlar. Toplantılar organize ediyoruz. Konuşmacılar getiriyorlar. Kendi siyasetlerini aktarıyorlar. İşte ülkeyi şöyle yöneteceğiz böyle. Sizler sizsiz olmaz, bizsiz olmaz. Ben sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir federasyon başkanı olmak istemiyorum.
Evet,
kendim için söylüyorum.
Çok önemli noktalardan,
evet,
bir tanesi.
Ben her dönem hatırlanan, her dönem saygınlığı olan bir kurum
aktif
olmak
olan,
istiyorum.
Tabii ki. Faaliyetleri olan.
Ama ben bu arada da siyaseti de bu anlamda eleştirmiş olayım. Maalesef siyasiler de seçim dönemlerinde bu işe çok ağırlık veriyorlar. Şimdi seçim bitti.
Evet.
ülkemiz yeniden bir iktidara kurulacak inşallah hükümetimiz. Biraz nefes aldı ülke, rahatladı. Yani seçim öncesi ciddi bir gerginlik vardı. Toplumun arasında bir hafif kutuplaşma vardı. Şimdi
belirsizlik
biraz daha rahatladık. Şey. Birbirimize daha iyi bakabiliyoruz. Ben bunu hissediyorum yani. 2 Kasım'dan itibaren gezdiğim yerlerde hissediyorum. Siz hoşgörüyle bakıyorsunuz. Ben size hoşgörüyle bakıyorum. Çünkü rahatladık.
Stres azaldı gibi. Evet,
kesinlikle yani. Azaldı. Evet, şimdi suyu çekilmiş bir baraj gibi bize olan ilginin, alakanın ya da bizim farkındalığımızın yok olmaması gerekiyor. Zaman zaman siyasiler toplantılarına devam etsinler. Bizi yine toplasınlar. Yani sesli düşünelim, ne yapıyoruz diyelim, ne yapmalıyız diyelim. Belki bizim içimizden abuk subuk teklifler çıkabilecektir, onları kaldıralım, çöpe atalım.
Yani sürekli bizimle ilgilenmesinler ama sadece değil. Seçimden bir ay önce de hatırlanmak istemiyoruz.
Ya da seçim bittikten sonra da unutulmak istemiyoruz. Yani bütün mesele bu. Aslında STK'lar, hemşeri federasyonları bulundukları bölgede çok önemli dinamikler. Onları harekete geçirecekler de STK'lardır. Yani bir Kırşehirli harekete getirecek olan Kırşehirler Federasyonu'dur. Yani biz bu anlamda Ankara'daki tüm Kırşehirli derneklerle işbirliği içerisindeyiz. Kim, nerede, ne şekilde hepsinden de haberdarız iyi kötü yani. Dolayısıyla bizimle yapılacak bir işbirliği bizim bölgemizdeki Kırşehirli hemşerilerimiz biraz daha dinamik tutacaktır. Yapılan harekete karşı, plana karşı. Umuyorum ki bundan sonraki aşamalarda, siyasilerde bu anlamdaki biz STK'ları ciddiye alırlar. Ha almasalar ne olur? Çok şey kaybederler mi? Aslında bence kaybediyorlar. Çünkü bizi dikkate alarak yapılan bir eylemin tadını bilmiyorlar. Daha görmedik.
Evet. Yani, ciddi anlamda STK'larla organize olmuş şekilde çalışan siyasi ya da bürokratik bir kurum neredeyse yoktu.
Yok öyle bir şey evet. Yok. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Seçim dönemi hatırlanan ve seçimden sonra da yavaşça unutulan, zaman zaman da aralarda böyle nasılsınız, iyi misiniz, biraz gönlümüzü alma. Ben gönül alma meselesinde değilim. Ben üretim meselesindeyim. Yani şöyle bir şey yapılamaz mı? Mesela Başkent Ankara Meclisi'nde bunu yapacağız inşallah. Ben Kırşehirler Federasyonu olarak da yapacağım. Kırşehir Zirvesi yaptık mesela biz. Ankara'da yaptık Kırşehir Zirvesi'ni. Evet. Neydi bu Kırşehir Zirvesi? Konu başlığı yoktu. İlk olduğu için tema yapmadık. Ama Kırşehir Zirvesi iş adamlarını getirdik. Bürokrasiyi getirdik. Yerel yönetimleri getirdik Kırşehir'le ilgili. Ve orada valilik başkanlığında Kırşehir'e ne yapabiliriz'i konuştuk. Konuştuğumuz masanın etrafında kim vardı? Belediye başkanı vardı. Evet. Yani cevap verebilecek bir yetki. Vali vardı, evet. İl özel idaresi vardı, evet. Milletvekili vardı, evet. İş adamı vardı, evet. Yani finans da vardı. Yani oradan
bütün
şu
kanaat önderleri
tabii
orada
ki. Yani oradaki bir fikre ortak akla hamle yapacak herkes var. Örnek olarak söylüyorum. Dedi ki, gelin Kırşehir'e yatırım yapın dedi. Belediye başkanı. Atıyorum. Bizim Kırşehir'de şöyle bir boşluğumuz var, şöyle bir imkan sağlarım dedi. Yeter ki siz finans getirin. Şimdi para güvenli yere gider. Eğer seçilmişten, yerel yönetimden böyle bir teklifi sunduysa bu sefer finansın sahibi bakacak. Evet, bura benim memleketim. Dışarıda ben bu parayı kazandım ki bunu söyleyen çok var biliyor musunuz? Ya biz memleketimizden çıktık, Ankara'ya geldik, İstanbul'a geldik, Çarık'la geldik, 5 parasız geldik. Bilmem ne fabrikasının sahibi. İhracat yapıyor 65 ülkeye. Üretiminin %65'i ihracata gidiyor. Tek bir derdi var. Ya ben para kazandım ama memleketime nasıl yatırım yaparım? Yani o topraklarda bir yatırım yapmak istiyor. Bunu bir görev olarak addediyor. Duygu var işin içerisinde. İşte bu duyguyu...
Buna çok önem vermek lazım Sayın Gökçenar. Zira bunu söyleyen insan sayısı da az Türkiye'de.
Tabii ki. Ya bakın bir şey söyleyeyim. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kimse memleketinden vazgeçmez. Eşinden boşanır. İşini terk eder. Dükkanı kapatır, başka bir dükkan açar. Her şeyden vazgeçer.
Ne kadar kızgın ve kırgın olursa olsun.
Memleketinden vazgeçemez.
Aynen.
O bir kültürdür. Yani dolayısıyla bu vazgeçilmezi teknik hale getirmemiz lazım. Akademik hale getirmek lazım. Ve doğru masa etrafında doğru insanlarla bulun. İşte bu zirve ve benzeri zirveleri yapmalıyız. Başka bir şey yapalım. İnşallah süreç içerisinde olacak. Başkent için de yapalım bu zirveleri.
Evet.
Yani salt Kırşehir'i konuşmayalım. Evet, cümlemizin başında da söyledik. Başkenti de tüketiyorsak sorumluluğumuz var. Başkenti yönetenler düzgün yönetiyor mu? Atıyorum. Başkentle ilgili gelişme sanayi doğru mudur? Yanlış mıdır? Efendim yerel yönetim ne yapmalıdır? Az mı yapıyor? Çok mu yapıyor? İşte bu STK ortaya çıkacak. Ama STK çıkıp da şunu yapmasın. Efendim siz burayı çok yanlış yönetiyorsunuz. Bana dese ki nasıl yönetmeliyim derse önümde bir rapor olması lazım.
Sayın Gökçenar, aslında Amerika'da think tank kuruluşları dedikleri bizdeki STK'lara benzer ama tabii çok daha ileri düzeyde işler yapan kuruluşları düşünürsek bu bahsettiğiniz zirveler bir think tank'in başka bir formatı gibi geldi bana. Yani dolayısıyla Birleşik Devletler hükümetinin, devletinin yılda milyonlarca dolar harcadığı bir işi biz çok daha uygun bütçelerle yapabilecek imkanlara sahipken yapamıyoruz öz eleştirisinde beraberinde getirmiş oluyoruz.
Kesinlikle yani. Katılıyorum. Aslında çok fazla büyük bütçelere de ihtiyaç yoktur. STK'lar öncelikle kendilerini bir rehabilite edecekler. Yönetim diye nitelendirdikleri o şeklin içerisindeki unsurlar akademik, politik, ticari yani akil grubu olacak. Oradan üreyen projeye siyasetçi saygı duyacak, masanın etrafına gelecek, bürokratı ciddiye alacak, pardon siz ne yapıyorsunuz diye bana soracak. Ve şunu da diyebilir, siz güzel çalışmıyorsunuz, sizi eleştiriyorum da diyebilir, bizi tekrar bir düşünceye sevk edebilir. Ama ya biz Ankara'da şu kadar Kırşehirliyiz, Ankara'da bu kadar Ankaralıyız, Ankara'da bu kadar Çorumluyuz, Ankara'da bu kadar, bu sayıları sence söylemeyelim. Nüfusumuz var ama etkili değiliz, etkin
evet.
değiliz yani.
Evet. Biraz önce altını çizdiğiniz nicelik değil nitelik konusu tabii. tekrar gündeme gelmiş oldu.
Şimdi bu tabii bizim bu çalışmalarımız toplumların bilinçlenmesi, kültürlenmesi, akil olması, düzgün düşünmesi ve bunu yaparken de düşüncelere karşı saygı duymayı da gerektirecek olacaktır. Unsur olarak sonuç oraya gelecektir.
Evet.
Hep bağırmayacak, yanlışını da görecek. Ben eğer bir şey söyleyeceksem doğru bir şey söylemeliyim, araştırarak konuşmalıyım diyecektir. Çok önemli toplum bilinci açısından bu çalışmalar.
Evet, tabii ki sohbet bir yandan devam ederken bir baktım programımızın sonuna da gelmişiz.
Ciddi misin ya? O kadar hızlı gittik
mi? Kesinlikle. Sayın Gökçınar, ben özel bir soruyla tamamlamak istiyorum izninizle. Şimdi bu kadar çok unvan, bu kadar çok girişime sahip Hilmi Gökçınar, bunların hepsine nasıl yetişiyor? Yani çünkü zamanı gerçekten kullanma konusunda millet olarak sıkıntılı bir millet diyebilirim. Siz nasıl başarıyorsunuz?
Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben aslında çok da yetişemiyorum. Yani değişik kesimlerde bulundum. Belediyecilik yaptım. 14 sene yerel yönetimde bulundum. Ticaretin içerisinde bulundum. Halen de aile şirketimizde ticaretimiz devam etmektedir. Uluslararası ticaret yapıyoruz. Yani uluslararası ticareti gördüm. Sporun içerisine girdim. Profesyonel sporu gördüm ki böyle başlı başına bir program yapılması gereken bir unsurdur o. Yani profesyonel sporu futbol olarak biraz, çünkü 7'den 77'ye herkesin daha fazla ilgi odağı olduğu futbol.
Evet. Yani o zaman bir program daha sözünü evet, almış oluyorum. Yani, sadece spor konuşabileceğimiz.
Tabii ki bir endüstridir bu. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'deki profesyonel futbol iyi düzenlenmelidir. Hani A takımı, B takımı, C takımın başarısından ziyade bu profesyonel futbol endüstri şeklinde algılanır ve yönetilir ise Atatürk Barajı projesi bu ülkeye katma değer olarak ne getiriyor ise profesyonel futbol düzgün dizayn edildiğinde aynı şekilde bir ekonomi getireceğine inanan birisiyim.
Evet.
Ve yine bu profesyonel futbol öyle dizayn edilmeli ve düzenlenmelidir ki tabii ki 90 dakikalık bir şovdur, hiç itiraz etmiyorum. Ama Milli Eğitim Bakanlığı eğitim olarak bu ülkenin gençlerine ne veriyorsa futbol da aynı şekilde profesyonel futbol üzerinden bu gençlere aynı şekilde bir eğitim verilebilir, bir kültür verilebilir.
Kuşkusuz. Evet.
Hiçbir organizasyon 100 bin kişiyi 90 dakika süreyle bir yere toplayamaz. Ama 420 gram ağırlığındaki bir nesne, yuvarlak bir nesneden oluşan bir endüstri.
Peşinde koşan 22.
Ne 22 futbolcu. Var orada, tekstil var, sağlık var, var var var.
O bir kameranın
sürü.
Gerisinde, perdenin
evet,
arkasında.
Evet, neler var? Yani ciddi bir endüstri. 700 milyar dolardan bahsediyorlar bugün dünya üzerinde yıldaki dönem para. Dolayısıyla mesela ciddi anlamda dizayn edilmesi, düşünülmesi, bakılması gereken bir unsur da ben spor ve profesyonel futbol diyorum. İşin içindeyim çünkü yıllarca kaldım, biliyorum ne olduğunu. Ama biz çok daraltıyoruz, küçültüyoruz. X, Y, Z başarılı üzerinde duruyoruz. Yukarıdan kümülatif bakmıyoruz meseleye. Aslında kümülatif baksak, çözsek aşağıda herkes bu pastadan payını alacak.
Kesinlikle. Evet, çok doğru. Evet. Var mı programın sonunda bir mesajınız?
Valla ben çok teşekkür ediyorum Meteorolojinin Sesi Radyosu'na, yönetmenimize ve özellikle Özgür kardeşim sana. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben sizin bulunduğunuz bu mekan benim büyüdüğüm mekan. Ben Keçiören'in çocuğuyum. Meteorolojinin içerisinde o dönemlerde zaman zaman girip çıkardık ama şimdi buraya gelirken şöyle baktım. Bugün hava da çok güzel. İyi bir sonbahar sabahında geldim. Efendime söyleyeyim. Güzel, tekrar nostalji oldu benim için. Sana da başarılar diliyorum.
Çok teşekkür
buradaki
ederim.
Ve bunun dışındaki görevlerine. Bu vesileyle tüm Kırşehirli hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Kırşehir'in birlikteliği için biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda bizi dinleyen Kırşehirliler de bu anlamda bize katkı sağlasın. Şehrin, başkentimizin kalkınması, ülkemizin kalkınması için Kırşehirliler Federasyonu'nda bir şeyler üretme çabası içerisindedir. Buradan tüm siyasilerimize ve bürokratlarımıza seslenmiş olayım. Biz varız, bizi ciddiye alın diye teselli ve temennide bulunuyorum. Ve tekrar size teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü stüdyolarından Meteorolojinin Sesi Radyosu Bir Konu Bir Konuk programından seslendik sizlere. Bugün Kırşehirliler Federasyonu Genel Başkanı, Dijitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hilmi Gökçınar'ı ağırladık. Kırşehir'i, Kırşehirlileri konuştuk, derneğin çalışmalarını konuştuk. Başkent Ankara Meclisi'nin çalışmalarına da değinmiş olduk. Detaylı sohbet için bir kez daha teşekkür ederken bendeniz Özgür Yılmaz huzurlarınızdan saygıyla, sevgiyle ayrılıyorum. Bir başka programda görüşmek ümidiyle esen kalın, hoşça kalın.
Bir konu, bir konuk.